Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 18 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nur Kapısı, Yüzyıl Yüz Gelişme ve ayetlerin hikayesini dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Vaizi Viyana'daki 4+1 müzakerelerini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Yetkili Ulyanov, Amerika nükleer anlaşmaya dönmeli dedi. Amerikalı yetkili CIA direktörünün İranlı yetkililerle görüşünü tekzip etti. Birleşmiş Milletler Bahreyn'in mahkumlara yönelik şiddet uygulamasını kınadı. Rusya Avrupa Parlamentosu Başkanı yaptırım listesini aldı. Biden, Meksika sınırında ordunun fonladığı duvar projelerini iptal etti. Şimdi haberler.
Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmada 3 uzman grubun çalışmalarının sonuçlarını gözden geçirmek ve özetlemek için bugün öğleden sonra Viyana'da oturum yapılacaktır. Fars Haber Ajansı'na göre ortak komisyonun İran ve Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'dan oluşan 4+1 heyetlerinin katılımıyla bugün çalışma sonuçlarını gözden geçirmek ve özetlemek için yapacağı toplantı, yaptırımlar ve yürütme düzenlemeleri ile ilgili 3 temel uzman grubundan biri olan delegasyon başkanları düzeyinde gerçekleşecek. Bu oturumdan sonra müzakere heyetlerinin başkentlere dönmesi planlanıyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde çalışma grupları ve delegasyonlar metinleri incelemek ve gözden geçirmek için yoğun toplantılar yapmışlardı. 27 Nisan'da Viyana'da İran İslam Cumhuriyeti ile 4+1 grubu arasında başlayan 3 çalışma grubunun oturumları Viyana'da son günlerde gündem oldu. Toplantının ilk turunda katılımcılar diyalog sürecini hızlandırmaya karar verdiler ve uzman grupların iki alanda yaptırımları kaldırma ve nükleer alanındaki faaliyetlerinin yoğun ve hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiği konusuna anlaştılar. Yaptırımların kaldırılması ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi için gerekli pratik düzenlemeleri tartışmak üzere yürütme düzenlemeleri uzman grubu adlı üçüncü bir uzman grubunun kurulmasına da karar verildi.
İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, Viyana'da kapsamlı ortak eylem planıyla ilgili yapılan müzakerelerin zorluklar ve fikir ayrılıklarına rağmen olumlu ve memnuniyet verici olduğunu belirterek, müzakerelerin kader günlerinin yaşandığını, böyle gidilmesi durumunda Viyana'da ilerlemelere şahit olunacağını söyledi. Vaizi, hükümet ve müzakere heyeti çabasının İslam İnkılabı rehberi tarafından çizilen çerçevede görüşmeleri yürüterek nükleer anlaşmanın canlanması ve ambargoların kaldırmasını sağlamak olduğunu söyledi. İran ekonomisinin geleceğinin olumlu olduğunu belirten Vaizi, ambargoların giderilmesiyle birlikte İran ekonomisini güzel günlerin beklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlerde değinerek, komşularla ilişkilerin gelişmesinin İran için stratejik bir hedef olduğunu ve İran'ın komşularla işbirliğini desteklediğini belirten Vaizi, İran-Arabistan ilişkilerinde temasla biz her zaman gerginlikten uzak, Arabistan ile işbirliğine hazır olduğumuzu bildirdik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz. İran-Arabistan ilişkilerinin gelişmesi bölgenin yararınadır ve birçok gerginliğin sonlanmasına yardımcı olabilecektir, dedi.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, İran'ın dondurulan mal varlıklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olmadığını belirterek, Washington tarafından bloke edilmesinin yasa dışı olduğunu ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme konusunda ilk adımı atması gerektiğini söyledi. Viyana'da devam eden nükleer anlaşma doğrultusundaki görüşmelerde Rusya heyetinin başkanlığını yapan Ulyanov, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada Perşembe günü Viyana'da Amerika hükümetinin İran özel elçisi Robert Malley ile ikili görüşmesinde bundan bahsettiğini söyleyerek Amerika'nın İran'ın Güney Kore ve Japonya'daki varlıklarını bloke etmesi için hiçbir neden yok dedi. Ulyanov, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çekilerek ve İran'a azami baskı yaparak nükleer anlaşmanın uygulanmasında birçok sorun yarattığını sözlerine ekledi. Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Washington, İran halkına azami baskı uygulamak amacıyla tek taraflı olarak ekonomik terörizm uyguladı. Amerika Başkanı, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik önceki politikasını eleştirmiş, ancak nükleer anlaşmaya dönüşünün İran'ın eylemine bağlı olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tüm yaptırımları sözlü veya kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırıldığında ve yaptırımların kaldırılmasının İran tarafından doğrulandığında yükümlülüklerine geri döneceğini vurgulamaktadır.
Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Cihat, bazı medya kuruluşlarında CIA direktörünün Irak'ta İranlı yetkililerle görüştüğü iddialarını yalanladı. El Arabiye'nin İngilizce sitesine göre Amerikalı yetkili CIA'nin önceki bildirisi doğrusunda CIA Başkanı William Burns'un Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in evinde hiçbir İranlı yetkiliyle görüşmediğini bildirdi. Amerikalı yetkili bu açıklamayı yaparken CIA yetkilisinin Iraklı yetkililerle görüştüğünü doğruladı. Son günlerde bazı medya kuruluşları İran Ulusal Güvenlik Yüksek Kurulu Sekreteri Ali Şemhan'ın Irak'ta CIA Başkanı Burns ile görüştüğünü iddia etmişlerdi. CIA yayınladığı bildirdi daha önce bu gibi iddiaları tekzip etmişti.
İranlı karateci Bayan Sara Behmanyar, Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanarak böylece bu yarışlara katılan 3. İranlı karateci oldu. İran'ın dün bildirdiğine göre kadınlar eksi 50 kiloda Sara Behmanyar önce İspanyol rakibini yendi ve ardından Filipinli rakibini 2-1 yenildi. Filipin temsilcisinin finale ulaşması ile Behmanyar için tekrar yükselme şansı doğdu. Bu aşamada Kolombiya ve Mısır karatecileri karşı zafer kazanan Behmanyar, bu kez pazar günü bronz madalya için Fransız rakibi ile karşılaşacaktır. Böylece Sara Behmanyar'ın tüm rakiplerinin direkt yenilmesiyle İranlı başarılı karateci Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmış oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 394 kişinin COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanırken bu, bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosu endişe vermeye devam ederken, bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 394 kişi daha COVID'den hayatını kaybetti. aynı süre zarfına yapılan 265.287 COVID-19 testinden 31.891'i pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 4.821.591'e ulaşırken can kaybı 40.131'e yükseldi.
Türkiye güvenlik güçleri Kırklareli'de Türkiye'ye kanunsuz yollardan giren 25 göçmeni gözaltına aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre söz konusu göçmenlerin Türkiye-Bulgaristan sınırında yakalandığı anlaşılıyor. Yakalanan göçmenlerin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu oldukları bildirildi. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenliği ekiplerince lastik bot içinde Türk karasularına bırakılıp ölüme terk edilen 56 kaçak göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 56 kaçak göçmeni kurtardı. Türkiye sınırlarında mültecilerin durumları her zaman gündemde ve gözlemciler Türkiye'nin mülteci meselesini Türkiye ve Avrupa arasında siyasi bir meseleye dönüştürdüğü yönünde görüş bildiriyorlar. Avrupa Birliği Türkiye'den göçmenlerin girişini önlemesi için milyarlarca dolar ödeme yapmıştır.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda 2 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Operasyonları kapsamında çıkan çatışmalarda daha önce de 3 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Bu arada pençe harekatlarını sürdüğü Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik başlatılan kara ve hava harekatıyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metina'nın önemli bir yeri olduğunu belirterek bölgede üs kurulacağını ve Kandil'e geçiş hattının kontrol altında tutulacağını söyledi. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik saldırıları bahane ederek Irak topraklarındaki varlığı Irak hükümeti ve Irak'ın çeşitli kesimleri tarafından büyük tepki alıyor ve Iraklılar Türkiye'nin bu girişimini işgal olarak nitelendirerek Türkiye'yi kınıyorlar.
Mescid-i Aksa avlusu dün Cuma namazının akabinde Filistin direnişi ile dayanışma amacıyla düzenlenen destek gösterisine tanıklık etti. Ramazan ayının 3. Cuma namazını kılmak için binlerce Filistinli Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran kontrol noktalarından geçerek eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Uzun bir yolculuğun ardından yaklaşık 60 bin Filistinli Mescid-i Aksa'ya ulaşırken binlercesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan Siyonist rejim İsrail polislerince girişine izin verilmedi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Göstericiye katılan çok sayıda Filistinli, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları lehine sloganlar atarken silahlı direniş gruplarına düşman Siyonist İsrail'i vurma çağrısında bulundu. Canımız Mescid-i Aksa'ya feda olsun sloganlarıyla Kudüs'ü inleten göstericiler Aksa'nın avlusunda tekbirler eşliğinde Filistin bayraklarını taşıdı. Siyonist İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami eserleri ve işgal ettiği toprakları Yahudileştirmeye yönelik girişimlerini reddeden Filistinliler tüm engellemelere rağmen 5 vakit namazlarını camilerde kılmaya özen gösteriyor.
Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya Filistin seçimleriyle ilgili bir bildiri yayınladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya Filistin yönetimini bir an önce parlamento seçimleri için yeni bir tarih belirlemeye çağırdı. Ayrıca Siyonist rejimi işgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında seçimleri yapmak için gerekli önlemleri kolaylaştırmaya çağırdı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas dün sabah Filistin topraklarında seçimlerin ertelendiğini açıklamış. Seçimlerin yapılmasının işgal altındaki Kudüs'ün seçimlere katılmasına bağlı olduğunu söylemişti. Filistin parlamento seçimlerinin Filistin'de 15 yıllık bir aradan sonra 31 Temmuz'da başkanlık seçimleri ve 31 Ağustos'ta da Milli Şura seçimlerinin yapılması kararlaştırılmıştı.
El Meyadin kanalı dün gece Hayfa rafinerisinde yangın çıktığını bildirdi. İran'ın Siyonist rejimi medya kanallarına dayanarak verdiği habere göre Hayfa limanındaki BZN fabrikası tesislerinde yangın çıktı. Siyonist medya ayrıntılı bilgi vermeksizin itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi. Haber kaynakları yangının çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Geçen hafta işgal altındaki bölgelerin güneyindeki El Nagab çölündeki Dimona nükleer reaktörünün etrafında da tehlike sirenleri çalmıştı. Daha önce nükleer reaktörün çevresine bazı patlama sesleri rapor edilmişti.
Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi, Bahreyn polisinin ülkenin ana hapishanelerinin birinde Bahreyn rejimi muhaliflerinin itiraz amaçlı barışçıl oturma eylemine son vermeleri için gereksiz ve orantısız güç kullanımını kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hartado dün akşam düzenlediği basın toplantısında Bahreyn hükümetini başkentin güneyinde yer alan Cao cezaevinde mahkumların 17 Nisan'daki oturma eylemine yürüyerek şiddet yanlısı girişiminin araştırılmasını istedi. Hartado görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak Bahreyn güvenlik güçleri tutuklulara ses bombası attı, kafalarına vurdu, birçok tutuklu ağır yaralandı dedi. Sözcü ayrıca Bahreyn makamlarının 33 protestocuyu hapishanede başka bir koğuşa yerleştirerek onları aileleri ve avukatlarıyla iletişimden mahrum bıraktıklarını söyledi.
Avrupa Birliği'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen ay uygulanan yaptırımlara cevaben Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de dahil 8 Avrupa Birliği yetkilisinin Rusya girişinin yasaklandığını duyurdu. Rus Dışişleri'nden açıklamasına göre Avrupa Birliği ülkelerin vatandaşı ve Avrupa Birliği'nin resmi kurumların temsilcisi olan 8 kişiye yaptırım listesine dahil edildi. Bakanlık yaptırım listesine dahil edilen 8 kişinin Rusya girmesinin yasaklandığının altını çizdi. Avrupa Birliği'nin yaptırım politikasının Birleşmiş Milletler tüzüğü ve uluslararası hukukun temel normlarına aykırı olduğu belirten Rusya Dışişleri, Batı basınında bilinçli olarak körüklenen Rusya karşıtı hisleri bu politikaya eşlik ediyor ve bunları kanıtlarla desteklenmiyor. Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki sorunlu konulara doğrudan profesyonel diyalog yoluyla çözüm bulmayı öngören tüm tekliflerimiz tutarlı bir şekilde görmezden geliniyor ve reddediliyor ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği'nin bu eylemleri gerçek amaçlarının Rusya'nın gelişmesini her ne pahasına olursa olsun dizginlemek olduğu konusunda en ufak şüphe bırakmıyor. Rusya'nın dış ve iç politikası egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor diye devam eden bakanlık, bunun Avrupa Birliği'ni yeniden jeopolitik cepheleşme adasına dönüştürmek istediğini gizlemeyen Amerika'nın bilgisi dahilinde ve teşvikleriyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz diye vurguladı.
Alman Savunma Bakanlığı Alman birliklerinin Afganistan'dan çekileceğini duyurdu. Reuters'in bildirdiğine göre Almanya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Alman ordusunun Afganistan'daki yerel kuvvetlere yönelik askeri eğitimine dün son verdiğini, ülkeden çekilmeye odaklanacağını duyurdu. Almanya 1100 askeriyle Afganistan'daki en büyük ikinci asker sayısına sahip ülke konumunda. İlk Alman birlikleri Amerika'da 11 Eylül saldırılarının ardından sözde Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu'nun bir parçası olarak yaklaşık 20 yıl önce Afganistan'a gönderilmişti. Şimdiye kadar 59 Alman askeri görev sırasında öldürüldü. Amerika ve müttefikleri Afganistan'da terörle mücadele ve güvenliği sağlama bahanesiyle 2001 yılında Afganistan'ı işgal etmişlerdi.
Afganistan'ın Logar vilayetinde meydana gelen patlamada çok sayıda insan öldü ve yaralandığı bildirildi. Patlama hakkında daha fazla bilgi verilmezken herhangi bir grupta patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırında yapılan duvara savunma bütçesine sağlanan fonları iptal ettiği ve fonların bir kısmının duvarın çevrede yol açtığı zararla mücadelede kullanılacağı bildirildi.
Ve Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde 13 saatten fazla süren çatışmada ikisi polis 5 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimiz burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Filistin seçimlerinin ertelenme sebepleri ve tepkileri etrafında. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin parlamento seçimlerini ertelemesi farklı Filistinli grupların tepkilerine yol açtı. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, 30 Nisan Cuma sabah saatlerinde resmi olarak Filistin topraklarında seçimlerin düzenlenmesinin erteleneceğini bildirerek, seçimlerin düzenlenmesini işgal altındaki Kudüs'ün de katılmasına bağlı olduğunu söyledi. Filistin parlamento seçimlerinin 22 Mayıs günü, başkanlık seçimlerinin 31 Temmuz günü ve de ulusal konsey seçimlerinin 31 Ağustos 2021 günü Filistin topraklarında düzenlenmesi planlanmıştı. Mahmud Abbas, Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin düzenlenmesini engellemesinin, bu seçimlerin ertelenmesinin nedeni olduğunu söyledi. Siyonist rejim İsrail son haftalarda Filistin Özel Teşkilatı'na seçimleri iptal etmesi için büyük baskı uygulamıştır. Siyonist rejim Kudüs'ü işgal altındaki toprakların bir parçası olarak görüyor. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de yasa dışı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in yeni başkenti olarak tanıması ve Mayıs 2018'de de Washington Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması bunun temel nedenlerinden biridir. Trump'ın bu yasa dışı girişimi Siyonist rejim İsrail'i de Kudüs'ü tamamen işgal etme için cesaretlendirdi. Mahmud Abbas, İsrail'in karşı çıkması ve engellemesini seçimlerin ertelenmesinin nedeni tanıtsa da, gören o ki yenilgiden korkma ve panikleme de bu kararın alınmasında önemli rol oynamıştır. Kimi siyasi analistler, Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilerin Doğu Kudüs'te seçimleri düzenlemesine karşı çıkmasının seçimlerde yenilgi korkusunu alan Mahmud Abbas'ın seçimleri ertelemesi için uygun bir bahane ve mazeret oluşturdu.
Filistin topraklarında seçimlerin düzenleneceğinin açıklanmasının ardından bizzat Mahmud Abbas'ın da liderlerinden biri oldu. Fetih hareketinin içinde bölünmeler başladı. Fetih hareketini eleştirenler ise kendi aday listelerini açıklayarak pratikte parti liderinin önerdiği adayları zayıflattılar. Bu yüzden de Mahmud Abbas ve Fetih hareketindeki ortaklarının daha önceden İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere karşı çıkmasını erteleme bahanesi ve mazereti olarak kullanacakları söyleniyordu. Mahmud Abbas'ın seçimi erteleme hamlesi Filistin'de geniş çaplı tepkilere sebep oldu. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada Filistin seçimlerini erteleme kararından ve sonraki süreçten Fetih Hareketi ve Filistin yönetimini sorumlu tuttu ve bunu katılım sürecine ve ulusal anlaşmaya karşı bir darbe olarak nitelendirdi. Ramallah'ta Perşembe akşamı gerçekleşen toplantıyı hatırlatan Hamas şöyle dedi. Hamas toplantıyı boykot etti çünkü Fetih Hareketi ve Filistin Özel Teşkilatı Kudüs'le ilgili hiçbir ilgisi olmayan diğer meseleler sebebiyle seçimi askıya almaya karar vereceğini önceden biliyordu. Aslında Hamas, Fetih Hareketi'nin 2006'da olduğu gibi seçimi kaybetme korkusunun seçimi ertelemede önemli bir faktör olduğuna inanıyor ve hatta bunu öngörüyordu. Bir başka tepki de Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından geldi. Bu komiteler Siyonist rejim İsrail ile Oslo anlaşmasının iptal edilmesini istediler. Ancak özel teşkilatı hiçbir zaman bu isteğin peşine düşmedi. Zaten Filistin özel teşkilatı İsrail ile yapılan anlaşmalardan 100 yılın anlaşması ve Abraham anlaşmasının iptal edilmesi için de hiçbir girişimde bulunmadı. Filistin Halk Direniş Komiteleri Sözcüsü Muhammed Elberim, Filistinlerin gerçek sorununun Filistin halkının elini ayağını bağlayan Oslo ve diğer aşağılayıcı anlaşmaların iptal edilmesi gerektiğini ve özel teşkilatın Siyonist rejim düşmanını resmiyette tanımaktan geri dönmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden'in kongre konuşması ve ekonomik ve sosyal tasarılarına karşı çıkılması ile ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi ve Senato temsilcilerinin kongredeki ortak oturumunda yaptığı ilk konuşmasında istihdam, eğitim ve sosyal refah alanındaki kapsayıcı önerilerini açıkladı. Biden 100 günlük iktidar süresinin ardından yaptığı konuşmada 4 trilyon dolarlık önerilerini olumlu göstermeye çalıştı. Biden iki büyük projesi olan istihdam ve aile projeleri ile ilgili temsilcilerin fikirlerini etkilemeye çalıştı. Bu iki tasarı kongrede kesin olarak onaylanması halinde 1960'lı yıllardan beri Amerika sosyal güvenlik sisteminde en kapsayıcı reform sayılacaktır. Beyaz Saray iki proje için gerekli olan bütçenin tamamen zengin kesimlere ve büyük firmalara yönelik uygulanacak vergilerle sağlanacağını belirtti. Amerikalı aileler ile ilgili proje 1,8 trilyon dolara mal oluyor. Demokratlar bu tasarıda öngörülen yardımların daimi bir sürece dönüşmesini umut etmektedirler. Biden konuşmasında ayrıca 2,3 trilyon dolarlık istihdam projesini de savunarak Amerika'da altyapının yenilenmesi, temiz enerjinin yaygınlaştırılması ve etnik ayrımcılıklar ile mücadeleye de yardım edeceğini belirtti. Fakat borsalar Biden'in planlarına olumsuz tepki gösterirken geçen hafta Biden hükümetinin sermaye kar vergiyi arttırma planı borsalarda hisse senetlerinin değer kaybetmesine sebep oldu. Biden geçen ayda 1.9 trilyon dolar değerinde olan Amerika'yı kurtarma projesini koronavirüs pandemisinin ekonomik sonuçları ile mücadele için imzalayarak onayladı. Böylece Joe Biden 6 trilyon dolar kadar parayı Amerika ekonomisi ve toplumunun canlandırılması için ayırmak istiyor.
Biden'ın iki planının Amerikan ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili vaatlerine rağmen Cumhuriyetçiler bu planlara şiddetle karşı çıktı. Ancak Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü küçük bir farkla ele geçirmesinden dolayı Biden'ın tasarısını Cumhuriyetçileri yardımı olmadan onaylayacağı söylenebilir. Bu arada bazı Amerikalı senatörler Biden'ın Amerika adı altında tüm grupların ve partilerin birleşmesi ve kenetlenmesi hakkındaki sözlerini hatırlatarak başkanın eylemlerinin bu açıklamalara ters düştüklerini iddia ediyorlar. Cumhuriyetçilerin senatodaki lideri Senatör McConnell ise şöyle diyor. Başkan Biden seçim kampanyası sırasında ılımlı biriydi ancak şimdiye kadar ılımlı olduğunu gösteren herhangi bir eylemini tespit etmek çok zor. Kongrenin bazı üyeleri ise Biden'ın Amerika'daki en radikal başkan olduğuna inanıyor. Cumhuriyetçiler Biden'ın kongredeki koronavirüs sonuçları ile mücadele gibi tasarılarını Cumhuriyetçilerin onayı ve desteği olmadan onaylayabilmesinin bunun bir sebebi olduğunu belirtmektedirler. Cumhuriyetçi temsilciler Amerika'nın artık borcunu mümkün olduğu kadar arttırması gerekmediği bir zamanda Biden'ın büyük projelerinin mali kaynaklarının boşa harcamak olduğunu savunuyorlar. 4 trilyon dolarlık iki proje ve de koronavirüs etkileri ile mücadele planı için temel finansman kaynağı zengin kesim ve büyük firmaların vergilerinin artırılmasıdır. Ama Cumhuriyetçiler açısından bu konu pratikte onların ekonomideki yatırımlarını azaltacağı ve sonuçta istihdamın düşmesine sebep olacak. Eski Amerikan Başkanı Trump'ın zenginler ve şirketler üzerindeki vergi indirimleri için bahanesi, vergi ödemek yerine zengin kesimler ve şirketlerin Amerikan ekonomisine mali kaynaklar enjekte edip istihdamı artırabileceğiydi. Cumhuriyetçilerin karşı olmalarını ifade etmedeki temel motivasyonu, Demokratlara karşı kongrede daha fazla siyasi direniş sergilemeleridir. Bu yüzden Cumhuriyetçiler her iki mecliste de azınlıkta olmalarına rağmen bu tür projeleri önleme gücüne sahip olduklarını göstermek istiyorlar. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı Radyosu'nda sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün İran'da Hicri Şemsi 11 Ordi 5400 Hicri Kameri 18 Ramazan 1442 ve Miladi takvimle 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordi 5383'te İranlı çağdaş yazar ve komedi yazarı Kümer Saberi Fumeni vefat etti. Hicri Şemsi 1320'de İran'ın kuzeyindeki Somesara kentinde doğan Fumeni, edebiyata ilgi duymasından dolayı bu dalda yüksek lisans derecesine kadar tahsilini sürdürdü. Fumeni'nin diktatör rejimine muhalefet etmesi onun komedi türündeki şiirlerinin siyasi kalıp şeklinde olmasına neden oldu. Bu İranlı mizah üstadı İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra birçok sorumluluğu üstlenmesine rağmen Golağa adlı eserini yayınlatarak siyasi, sosyal ve kültürel konularda yazıları yazmaya başladı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordi 5275 yılında Kacar Hanedanı'nın 4. Şahı Nasreddin Şah'ın öldürülmesiyle İran'da 50 yıllık karanlık tarihi devir sona erdi ve ülkede Meşrute İnkılabı'nın başlaması zemini hazırlanmış oldu. Yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Ramazan 1296'da İranlı ünlü edip araştırmacı Mirza Abdülazim Han Garip İran'ın kuzeybatısındaki Gorgan kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra araştırmalarını sarf, naif, mantık, matematik ve edebiyat dallarında sürdürdü ve edebiyat dalında üstad oldu. Üstad Garip, Fars dili ve edebiyatı alanında birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Bedaetül Edeb, Fevaidül Edeb adlı kitaplara değinebiliriz. Yıl önce bugün 1 Mayıs 1889'da Dünya İş Kongresi'nin kararıyla bugün Dünya İşçiler Günü olarak adlandırıldı. 1 Mayıs 1886'da Amerika'nın Chicago kentinde 40 binden fazla işçi kendi haklarının ihyası için geniş gösteriler düzenlediler. Bu gösteriler polis güçlerince bastırıldı ve birçok işçi ölürken birçokları da yaralandı. Olaydan sonra işçilerin temel istekleri yasallaştı ve bundan sonra Dünya İşçiler Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde anılmaya başlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nde her yıl İşçiler Günü'nde işçilerin gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı özel etkinlikler düzenlenmektedir. Bilindiği üzere İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ülke yetkilileri İslam öğretilerinde öngörülen iş ve işçilerin değerini göz önüne alarak toplum bu çilekeş kesime özel önem vermektedir. Yıl önce bugün 1 Mayıs 1978'de eski Sovyetler Birliği asıllı Ermeni besteci Aram Haçatoryan hayata veda etti. 1903'te dünyaya gelen Haçatoryan eski Sovyetler Birliği'nin önde gelen bestecilerinden sayılırdı ve dünyada büyük üne kavuştu. Haçatoryan'ın bestelediği müzikler geleneksel Ermeni musikisinin etkisi altında olmasının yanı sıra diğer ülkelerin musikisini de unutmamaya çalıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Selam olsun size. Kadir gecelerinden bir geceyi dua ve ibadetle geçiren ve pak ve hafiflemiş bir şekilde geleceğe umutla bakan sizlere. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurur. Ramazan ayı günahların bağışlandığı ve ilahi azaptan kurtuluş ayıdır. Ramazan ayı tevbe etme ve Allahu Teala'ya geri dönme ayıdır.
İslami kalabe rehberi Ayetullah Hamenei de bu bağlamda şöyle diyor. Bu ay için bazı sıfatlar zikredilmiştir ve bu sıfatların özelliklerin her biri üzerinde durulması gereken sıfatlar ve özelliklerdir. Bu sıfatlardan biri tevbe ve pişmanlık ayı olmaktır. Tevbe, yanlış bir yoldan, yanlış bir işten, yanlış bir düşünceden geri dönmek ve pişmanlık da Allah Teala'ya doğru yönelmektir. Şu tevbe ve pişmanlık doğal olarak aynı anlamı anlatır. Eğer yanlış yoldan geri dön diyorsak, bunun anlamı hata noktasını, hata yolu tespit etmektir. Bu çok önemlidir. Şu tevbe ve pişmanlığın ilk adımı işin kusurunu bakmaktır. İşin neresi aksadığını anlamaktır. Hatamız nerede oldu, günahımız nerede olduğunu anlamaktır. Ramazan ayında gücümüz yettiği kadar dikkatli olmalıyız. Davranışlarımızı düzeltmeli, fikrimizi, söz ve amelimizi ıslah etmeli, arayıp kusurlarını bulmalı ve bu kusurları bertaraf etmeliyiz.
Tevbe kötülüklerden dönmek ve iyiliklere yönelmektir. Tevbe şimdiki zamanda günahları terk etmek ve gelecekte de terk etmeye karar vermektir. Bir başka ifadeyle tevbe günah içeren amellerimiz yüzünden pişman olmak ve kötülüklerimizi telafi etmektir. Yani insan ilk önce günahlardan arınmalı ve ardından ilahi sıfatlara bürünmeli ve üzerindeki kirli çamaşırları çıkarıp temiz çamaşırları giymesi gibi davranmalıdır.
Rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam adamın birinden sürekli estağfurullah dediğini duyar ve sorar. Acaba istiğfarın ne demek olduğunu bilir misin? İstiğfar için 6 şart gereklidir. Birincisi geçmiş günahtan pişmanlık duymak, ikincisi bir daha o günahı tekrarlamamak üzere ciddi karar vermek, üçüncüsü halkın hakkını ödemek ve böylece aklanarak Allah'ın huzuruna çıkmak, dördüncüsü şimdiye kadar eda etmediğin tüm vacipleri eda etmek, beşincisi Vücuduna haramdan eklenen eti derin kemiklerine yapışana kadar eritmek ve altıncısı ibadet acısını bedenine tattırmaktır. Günahın tadını tattırdığın gibi ardından estağfurullah diyebilirsin. Dolayısıyla tevbenin kabul görme şartı geçen vacipleri telafi etmek ve kul hakkını eda etmektir. Zira Allah-u Teala kul hakkı konusunda daha fazla hassastır ve hak sahibi razı olmadığı sürece Allah Teala da razı olmaz ve bu yüzden günahkar kulun tevbesi kabul edilmez.
Minnel raca, minnel dua, minnel hata, minkel ata. منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine mübarek Ramazan ayında orucun kazasının kefaretiyle ilgili konumuzun devamında kefaretin vacip olduğu durumlar ve miktarı hakkında sizlere bazı bilgileri aktaracağız. Eğer biri Ramazan ayında bir mazeret yüzünden oruç tutmaz ve bir sonraki Ramazan ayına kadar müsamahakar davranarak ve hiçbir özür ve mazeret olmaksızın kaza yapmazsa, daha sonra orucunun kazasını yerine getirmeli ve geciken her gün içinde kefaret ödemelidir. Ancak eğer Ramazan ayının orucunun kazasını oruç tutmaya engel olan bir sebepten ötürü geciktirdiyse, sadece oruç tutmadığı günlerin kazasını yapması yeterlidir ve kefaretin ödemesi gerekmez. Gerçi müstahap vacip gereği hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir.
Eğer biri belli bir günde oruç tutma adağında bulunursa ve o günde kasten oruç tutmaz veya orucunu bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Adağın kefareti yemin kefareti kadardı ki 10 fakiri doyurmak veya 10 fakiri giydirmekle eşdeğerdir. Eğer bunu yapabilecek gücü yoksa 3 gün aralıksız oruç tutmalıdır.
Eğer biri birkaç gün orucunu kaza etmesi gerektiğini unutmuşsa emin olduğu günler kadar kaza yapması gerekir ve daha fazlasını kaza yapması gerekmez. Eğer biri orucunun kazasını geciktirmekle kefaret ödemesi gerektiğini bilmiyorsa kefaret ödemek omuzundan düşmez ve her gün için velev ki birkaç yıl geciktiyse kefaret ödemesi gerekir. Yani sadece bir kez kefaret ödemesi vaciptir ve birkaç yıl geçtiği için yeni kefaretler eklenmez. Gecikme kefaretinin miktarı ise bir fakire verilecek 750 gram buğday, pirinç, un veya hurmadır. Bundan başka her gün için bu kadar kefaret ödeyen kimse birkaç günün kefaretini bir fakire verebilir.
Allahümme inni es'aluke bismike ya Allah. الغمور الغمور
خلصنا من النار يا رب
يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا معين من استعان يا مغيث من استغاث ألغوا سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب.
Hepinize aşr gecelerine hoş geldiniz diyoruz. Allahu Teala Fecr suresinin başında bu 10 geceye yemin etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun fecre 10 geceye. Bazı müfessirler bu 10 geceden maksat Kadir gecelerini de kapsayan mübarek Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunu belirtiyor. Bu geceler büyük önem arz ediyor. Öyle ki Allah Resulü her yıl bu 10 gecede yatağının toplanmasını emrediyor ve kendisi camide itikaf ediyor ve büyük bir şevkle geceleri uyanık geçirerek ibadet ediyordu. Nitekim birçok Müslüman da bu konuda o hazrete uyarak itikaf ediyordu. Buna göre mübarek Ramazan ayının son 10 gecesini camide itikaf ederek geçirmek müstehaptır ve büyük faziletleri vardır. Allah Resulü'nden bir rivayette Ramazan ayının son 10 günü itikaf etmenin sevabı 2 hac ve 2 umre kadar beyan edilmiştir.
Şeyh Koleyni İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan naklen Kafi adlı eserinde o Hazretin mübarek Ramazan ayının son 10 gününde her gece şu duayı okumayı tavsiye ettiğini yazmıştır. Ramazan ayı sona erip bu gecenin şafakı sökülmesi ve benden senin katında benim azabıma sebebiyet verecek bir günah geride kalmış olmasından Kerim zatına sığınırım.
Yine her vacip ve müstahap namazdan sonra şu duanın okunması tavsiye edilmiştir. Ey Yüce Rabbim! Ramazan ayından geçen ve biz hakkını eda edemediğimiz günler kadar sen o hakkı eda buyur ve bizim bu ayda ibadette kusur etmemizi bağışla ve bu ayda ibadetimizi kabul buyur. Bizi günahta aşırıya kaçtığımız için serzeniş etme ve bize mahrum bıraktığın kullarından değil de merhamet ettiğin kullarından yap. Umarız hepimiz bu duanın hakkına Yüce Allah tarafından bağışlanırız ve Allahu Teala hepimizi mübarek Ramazan ayının kalan günlerinde günahtan korur. Bu geceler için rivayetlerde daha detaylı bir duadan da söz edilmiştir ki şimdi bu duanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Ey Yüce Rabbim! Nazil ettiğin kitapta şöyle buyurdun. Ramazan ayı Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdiren ve hakla batılı ayıran kitaptır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için bu ayı büyük saydın ve içine Kadir gecesini yerleştirerek özel yaptın. Hani bin aydan daha üstün kıldığın gece. Ey Yüce Rabbim! Elden giden Ramazan ayının günleri ve geceleridir. Sen bu ayda bana neler geçtiğini daha iyi bilirsin. O zaman senden istiyorum. Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder. Ve benim varlığımı cehennem ateşinden uzak tut. ve rahmetinle cennete yerleştir. Senden duamı icabet etmeli ve dehşet gününde benim için kıyamet gününde hazırlanan her türlü korkudan korumanı niyaz ediyorum. Ey demiri Davud için yumuşatan, ey Eyyub'un başından büyük afetleri kaldıran, ey Yakub'un büyük acısını ve Yusuf'un kaderini yok eden Rabbim, Muhammed'e ve hanedanına, senin şanına ve makamına yakışan selam gönder. Ve bana benim hak ettiğim gibi değil, senin hak ettiğin gibi davran.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 19. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.